Ayrım 4.
Büyük babam bir aslanın bir kez insan kanının tadını aldığında bütün köyü yiyene kadar durmayacağını söylerdi. Dolayısıyla ertesi sabah biri hala ülkemizi kontrol eden İngiliz yetkililere haber vermişti. Onlar da askerlerini ormana göndererek aslanı vurdurmuşlar, sonra cesedi hepimizin görmesi için köyde sergilemişlerdi. Bir süre sonra büyük babam ormanda tek başına avlanırken kobra tarafından sokulmuş bir adama rastlamıştı. Yılan ağaçların arasında saklanmış ve yanından geçerken adama saldırmıştı. Adamın teni hemen sararmış, dakikalar sonra da ölmüştü. Büyük babam en yakındaki köye haber vermiş, köylüler büyücü hekimleriyle gelmişlerdi. Adam cesedin başına bir ayağını yerleştirmiş ve o etrafa ilaç dozu savurmuştu. Saniyeler sonra yüzlerce kobra büyünün etkisiyle gölgelerin arasından çıkarak hipnoz olmuş halde cesedin etrafında toplanmıştı. Büyücü cesedin göğsünün üzerine çömelmiş, bir bardak sihirli lapa suyu içmiş, su ayaklarından akarak cesede yayılmıştı. Cesedin önce parmakları sonra elleri kıpırdamıştı. "Kalkmama yardım edin," demiş, ayağa kalkmış ve yılanlara bakmıştı. Hep birlikte oradaki kobraların dişlerini kontrol etmişler, adamı öldüren yılanı aramışlardı. Genellikle büyücü suçlu yılanın başını hemen keserdi ama bu kez saldırıya uğrayan adam yılana acımış ve yaşamasına izin vermişti. Büyük babam bu olayı kendi gözleriyle izlemişti. Büyücüye de hizmetleri için 3 İngiliz poundu ödenmişti. Babam gençken sık sık babasıyla ava çıkardı. O zaman bile orman öylesine tehlikeliydi ki avcılar ava çıkmadan önce kutsal bir tören düzenlerdi. Avlar genellikle tek bir kişi, Mivini Shisokolu veya av sahibi tarafından başlatılır. Bu kişi civar köylerden bütün gönüllü avcıları toplardı. Avın ne zaman ve nerede yapılacağına o karar verir, av öldürüldüğünde de etin istediği kısmını, genellikle arka butunu alırdı. Bu kişi genellikle büyük babam olurdu. Avdan önceki gece liderin karısıyla aynı odada bile yatmasına izin verilmezdi. Bunun amacı adamın dikkatini mümkün olduğunca keskin tutmak ve gece iyice dinlenmesini garantilemekti. Odağını kaybetmek insanı ormanda dikkatsiz yapar, en kötüsü de büyülenmeye açık hale getirirdi. O gece bir komşunun evinde tek başına veya ayrı bir kulübede oğullarıyla birlikte uyur, sabah belli kök ve ilaçlarla karıştırılmış kızıl darı kaynatarak av grubundaki herkese dağıtırdı. Bu büyünün bir parçasıydı. Herkes bunun kişiyi tehlikelerden koruduğuna inanırdı. Yola çıkmadan önce avcılar eşlerine av bitene kadar kapılarını kapalı tutmalarını, tercihen yatakta kalmalarını ve uyumalarını söylerdi. Bunun hayvanları da uyutacağına ve avcıların onlara kolayca yaklaşmasına izin vereceğine inanılırdı. Çocukluğumda ormanda yürürken çoğu artık ortadan kaybolduğu için kobralar veya aslanlarla ilgili endişe duymazdım ama ormanda başka tehlikeler de vardı. Sessiz ve boş tarlaların kıyılarında ağaçların hayaletleri hüzünlerini fısıldardı. Oralarda tek başıma yürürken en büyük korkum Gulyevamkulu'ydu. Gulyevamkulu gizli bir dansçı grubuydu. Bu grup şefin isteğiyle cenazelerde ve çok sayıda Sheva çocuğun erkek olduğu inisiyasyon törenlerinde dans ederdi. Gulyevamkulu'nun ölmüş atalarımızın ruhları olduğu, ölümden geri dönerek bu dünyada dolaştıkları söylenirdi. Artık insan olmadıklarından hayvan derilerini paylaşırlardı ve yüzleri cehennem yaratıklarına, ulayan şeytani kuşlara ve iblislere benzerdi. Gulyevamkulu dans ederken siz ancak uzaktan izleyebilirdiniz. Genellikle kalabalıktan yüksekte, uzun ayaklılar üzerinde yürür ve değişik dillerde çığlıklar atarlardı. Bir defasında birinin örümcek gibi bir okaliptus direğe tırmandığını görmüştüm. Dans ederlerken hepsi farklı yönde hareket eden 1000 kişi kendi vücutlarına girmiş gibi görünürdü. Gulyevamkulu dansçıları dans etmediğinde ormanlarda ve bataklıklarda dolaşarak mezarlıklara götürebilecekleri küçük erkek çocuklar ararlardı. Orada neler olduğunu bilmek bile istemiyordum. Gulevamkulu'dan söz etmek bile uğursuzluk getirirdi. Onlardan şüphe ederseniz Tanrı yardımcınız olsun. Hey, ellerine bakın, onların da benim gibi 5 parmağı var. Bunlar gerçek değil. Bunu yapmak kişinin başını derde sokardı. Çünkü Gulevamkulu dansçıları sadece şefa hesap verirdi ve böyle bir durumda sizi koruyacak kimse bulamazdınız. Köye geldiklerinde kadınların ve çocukların hepsi uğraştıkları şeyleri veya oyunlarını bırakarak hemen kaçışırlardı. Bir defasında ben çok küçükken bu dansçılardan biri avlumuza geldi ve horoz gibi ötmeye, yılan gibi tıslamaya başladı. Başında ağız yerine siyah bir delik ve burnunda uzun bir dal parçası bulunan bir un çuvalı vardı. Annem ve babam tarladaydı. Bu yüzden ablam ve kardeşlerimle birlikte ağaçlara doğru koştuk ve bu hayaletin tavuklarımızı çalışını izledik. Eşekler Gulevamkulu'dan korkmayan tek yaratıklardı. Bir eşek bu dansçılardan birini görürse çalılıklara doğru kovalar ve güçlü bacaklarıyla tekmeler. Bana nedenini sormayın ama eşekler çok cesur hayvanlardır. Ormanda her yürüdüğümde eşek arkadaşım gibi cesur olmaya çalışırdım. Fakat büyücüler ve cadılar asla gerçek kimliklerini açıklamazlardı ve bu yüzden tuzaklarını nereye kurduklarını hiçbir zaman bilemezdiniz. Bu yerlerde güçlü büyüleri birçok şekil alırdı. Nişisi'nin dışındaki yollarda 6 metre boyundaki kel kafalı adamların, başlangıçta birkaç kişilik, sonrasında ise onlarca kişilik gruplar halinde dolaştığı söylenirdi. Geceleri aynı yollarda parlak farlarını yakan ve motorlarını humurdatan hayalet kamyonlar görülürdü. Ama ışıkları geride kaldığında bu kamyonlar görünmez olurdu. Yolda hiç lastik izine rastlanmaz, araba kullanıyorsanız o gecenin sabahına motorunuz çalışmaz hale gelirdi. Geceleri köylerde büyülü sırtlanlar dolaşır, jilet keskinliğinde dişleriyle keçileri kapar, onları büyücülerin kapısına götürürlerdi. Borcunu ödemeyenlere büyülü aslanlar gönderilir, tarlalarda onları traktör büyüklüğünde yılanlar beklerdi. Ama çocuklar için tehlikeler daha da büyüktü. Belirttiğim gibi bu büyücüler büyülerini yapabilmek için çocuk orduları kullanırdı ve her gece yeni çocuklar bulmak için köyleri dolaşırlardı. Cennete girmenin tek yolunun bu olduğunu söyleyerek lezzetli etlerle onları kandırırlardı. Çocuklar lezzetli lokmaları yediklerinde onların insan eti olduğunu anlarlardı. Fakat o zamana kadar iş işten geçerdi çünkü büyücünün kötülüğü içinize girdiğinde sizi sonsuza dek kontrol ederdi. Büyücüler lanetler ve intikam için büyü yapmanın yanı sıra sık sık birbirleriyle savaşırlardı. Bu kötülük krallığında kargaşa yaratır, geride bir sürü ölü ve yaralı bırakırdı. Çocukların mükemmel askerler olmalarının nedeni de buydu. Çocuklar geceleri gökyüzünde dolaşan, Zambiya'dan Londra'ya 1 dakikada gidebilen büyücü uçaklarına binerdi. Bu uçaklar her şey olabilirdi. Tahta bir küvet, bir toprak çömlek, basit bir şapka. Büyü görevlerinde uçan çocuklar, güçlerinin sınanması için düşman büyücülerin evlerine gönderilirdi. Çocuk o süreçte ölürse, büyücü düşmanının silahını anlayarak daha güçlüsünü geliştirebilirdi. Diğer gecelerde ise çocuklar rekabet için başka büyücülerin kamplarını ziyaret ederlerdi. Buralarda daha önce adını bile duymadığım mistik sahalarda mistik futbol maçları yapılır, lanetlenmiş çocukların başları top olarak kullanılır ve kazananlara büyük kadehlerde et sunulurdu. Sakız tüccarından kurtulduktan sonra kaçırılmaktan çok korkmuş, kendimi korumanın yollarını düşünmeye başlamıştım. Böylece cadıların paraya alerjileri olduğunu biliyordum. Çünkü paranın kendisi düşman gibiydi. Parayla temas ettikleri takdirde büyü güçlerini kaybeder ve genellikle çıplak olarak insan biçimlerine geri dönerlerdi. Bu nedenle insanlar genellikle duvarlarına sıva sürer ve geceleri kendilerini korumak için yataklarına kıvaşa notları koyarlardı. Gece aniden kaçmaya çalışan çıplak bir adam tarafından uyandırılırlarsa şüphelerinde haklı çıkarlardı. Kendinizi korumanın bir diğer yolu, her gece yatağınızın ayak ucunda ruhunuzun temizlenmesi için dua etmekti ve ben bunu da yapmıştım. Dua edenlerin evleri gökyüzünde uçan büyücü uçaklarından gizlenirdi. Bir gün öğleden sonra, "Lütfen duvarlarıma kıvaşa notları koy," diye yalvardım babama. "Gece uyuyamıyorum." Babam büyücülük hakkında çok şey biliyordu ama kendi hayatında büyüye kesinlikle yer yoktu. Bana göre bu onu daha da güçlü kılıyordu. Annem ve babam bizi Tanrı'nın en iyi koruyucu olduğuna inanılan Presbiteryan Kilisesi'ne götürerek büyütüyordu. İnsan bir kez kalbini büyüye açtığında başka neyi kabul edebileceğini asla bilemezdi. Juju gücüne saygı duyuyor, hatta korkuyorduk ama ailem daima inancımızın daha güçlü olduğuna güveniyordu. Babam bahçenin etrafındaki çitleri onarıyordu ve söylediklerimi duyunca işini bıraktı. "Sana bir hikaye anlatayım," dedi. 1979 yılında bir tüccarken pazarda kurutulmuş balık satmak için bir kamyonun arkasında Lilongwe'ye gidiyordum. Yanımda başkaları da vardı. Kamyon aniden kontrolden çıktı ve hepimizin havaya savurdu. Yere düştüğümüzde kamyonun yuvarlanarak üzerimize geldiğini gördük. "Ölüyorum, artık zamanım geldi," diye düşündüm. Fakat kamyon üzerimden yuvarlanıp beni bir karınca gibi ezmeden hemen önce aniden duruverdi. Uzanıp dokunabileceğim kadar yakındaydı. Birçok kişi ölmüştü ama benim tek bir çizgim bile yoktu. Anlattıklarını vurgulamak için bana döndü. "Bunlar olduktan sonra büyücülere ve tılsımlara nasıl inanabilirim? Bir büyücü bunları dener ve ölürdü. Beni Tanrı'nın gücü kurtarmıştı. Büyücülere saygı duy oğlum. Ama asla unutma. Tanrı senin yanındaysa onların senin üzerinde hiçbir etkisi yoktur." Babama güveniyordum ama açıklamasının o yaz ticaret merkezine gelen ve bolca tartışma yaratan Rambo ve Chuck Norris açısından ne anlam taşıdığını da merak ediyordum. Bu adamlar tahta sıralar, küçük bir televizyon ve videodan oluşan yerel sinemadaki filmlerde ortaya çıkıyorlardı. Bu nedenle herkes bu gösterilere video gösterisi diyordu. Geceleri burada harika ve gizemli şeyler oluyordu. Ama karanlık çöktükten sonra dışarı çıkmam yasak olduğu için ben hepsini kaçırıyordum. Bunun yerine evime yakın oturan ve anne babaları o kadar katı davranmayan arkadaşlarımın anlattıklarını dinliyordum. Bu çocuklar Peter Kamanga gibi ertesi gün olduğunda mutlaka beni bulurlardı. "Dün gece hayatım boyunca gördüğüm en güzel filmi izledim," dedi Peter bir defasında. Rambo dağın tepesinden atladı ve yere indiğinde hala ateş ediyordu. Karşısındaki herkes öldü ve bütün dağ havaya uçtu. Hayali bir makineli tüfeği tutarak darı değirmenine doğru hayali mermiler ateşledi. "Ah," dedim, "bu filmleri ne zaman gündüzleri gösterecekler? Hiçbir şey izleyemiyorum." Rambo ve Delta Force'un maceraları, koca ordulardan kaçarken hala bir sürü insanı öldüren adamların hikayelerini hayal bile edemeyen bazı kişilerin kafasını karıştırıyordu. Terminatör'ün gösterildiği gece tam anlamıyla şok ediciydi. Peter ertesi sabah beni bulduğunda hala etkisinde gibiydi. "Dün gece anlayamadığım bir film izledim William," dedi. "Adam solundan, sağından ve göğsünden vurulduğu halde hala yaşıyordu. Düşmanları onun bacaklarını ve kollarını, hatta başını kopardı ama o hala hayattaydı. İnan bana, bu adam şimdiye dek yaşamış en büyük büyücü olmalı." Kulağa inanılmaz geliyordu. "Sence Amerika'dan gelen şu Azungların da benzer büyüleri var mıdır?" diye sordum. "Ben buna inanmıyorum." "Gördüğüm buydu. Sana söylediklerimin hepsi doğru." Bu filmlerden birini görmem için daha yıllar vardı. Ama evde oynadığımız oyunları çoktan etkilemeye başlamışlardı bile. Bunlardan biri Mupoloni çalılarından yaptığımız oyuncak silahlarla oynanıyordu. Vietnam'a karşı Amerika oyunu. Bu silahları yapmak için Mupoloni sapının içini çıkarıyor, bir tükenmez kalemin dışı gibi yapıyor, hem namlu hem de tetik olarak kullanıyorduk. İçini çıkardıktan sonra darı parçalarını çiğneyip namlusuna sokuyor, arkasından sıkıştırmak için kağıt parçalar ekliyorduk. Çubuk arkadan zorlandığında bir rakibe sümüğümsü darıyı saçacak kadar basınç yaratıyordu. Kuzenim Geoffrey, karşı takımın Ben de bizim takımın komutanı oluyordum. Diğer kuzenlerimiz ve komşularımızla beşer kişilik iki gruba ayrılıyor, darı sıralarının arasında veya Geoffrey'lerin evini bizimkinden ayıran avluda birbirimizi avlıyorduk. "Siz sola gidin, ben sağa gidiyorum," dedim takım arkadaşlarıma. Bir gün öğleden sonra yine bu oyunu oynarken kızıl renkli toprağın dizlerimin ve dirseklerimin üzerinde sürünmeye başladım. Daima pislik içindeydik. Geoffrey'in pantolonunun ucunu evin köşesinden görünce tavukları ürkütmeden aksi yönden dolaştım. Açığa çıktığımda hızla köşeden fırlayıverdim. Kolay bir tuzaktı. "Tonga!" Namluya bastırdım ve beyaz salyayla lapa karışımını kuzenimin tam yüzüne boşaltıverdim. Kalbini tutarak yere yığıldı. "Ah, Mayo yine! Öldüm!" Genellikle ilk kazanan takım Amerika olurdu. Çünkü video gösterilerinde Amerika her zaman Vietnam'ı yeniyordu. Üç kişilik ayrılmaz bir gruptuk. Ben, Geoffrey ve babası bütün Wemby bölgesinin şefi olan arkadaşımız Gilbert. Gerçek adı Albert Moffat olmasına rağmen Gilbert'in babasına herkes Şef Wemby diye seslenirdi. Vietnam'a karşı Amerika oyununu oynamaktan sıkıldığımızda Geoffrey ve ben Gilbert'i bulmaya giderdik. Gilbert'in evine gitmek gösteri anlamına gelirdi daima çünkü şefin işi asla bitmezdi. Orada her zaman kamyon şoförleri, pazarcı kadınlar, çiftçiler ve tüccarlar bulurduk. Hepsi sıraya girmiş halde endişelerini ve sıkıntılarını paylaşmak için okaliptus ağaçlarının altında toplanırdı. Her birinin kolunun altında bir tavuk veya az miktarda para olur, bunu büyük liderlerine armağan olarak sunarlardı. Bu karşılaşmalarda insanlar şefe, bütün toprakların hakimi anlamına gelen Sharo diye seslenirdi. "Odi, Odi," dedi bir çiftçi bir defasında kapıdan bakarak, "selam, girebilir miyim?" anlamına geliyordu. Şefin habercisi ve koruması Bay Gwata, şortu ve asker botlarıyla bir polis gibi kapıda duruyordu. Şefi korumak ve içeri girecek ziyaretçileri seçmek onun işiydi. Bütün tavuklarla da o ilgilenirdi. "Gel, gel," dedi şef. Şef temiz gömleği ve güzel pantolonuyla kanepede oturuyordu. Şefler genellikle iş adamları gibi giyinir. Üzerlerine asla tüyler ve postlar kuşanmazlardı. Bu ancak filmlerde olurdu. Şef Wemby, adı olmayan siyah beyaz kedisini de çok severdi. Malawi'de sadece köpeklere isim verilirdi ama bunun nedenini bilmiyorum. Kedi daima şefin kucağında yatar, Sharo boynunu okşarken keyifli bir şekilde mırıldardı. "Sharo, Sharo," dedi çiftçi saygı hareketiyle ellerini hafifçe çırpıp daima dizinin üzerine çökerken. "Müdahaleni gerektiren bir sorunumuz var. 15 yıl önce bana bağışladığın toprağı ağabeyimin oğlu almaya çalışıyor. Kan dökülmemesi için yardımına ihtiyacım var." "Anlaşıldı," dedi şef. "Bunu düşünüp biraz araştırma yapayım. Pazar günü gel ve cevabımı öğren." "Oh, Zikomo Wambiri Sharo. Bütün saygılarımla teşekkür ederim." Çiftçi gidene kadar bekledik ve sonra Bay Gwata'ya yaklaştık. "Gilbert'i görmek için geldik," dedik kapıdan geçerken. Gilbert, bir kaset çaların bulunduğu odasında Malawi'de yılın müzisyeni seçilen Bill Kuanda'yı şarkı söylüyordu. Gilbert'in güzel bir sesi vardı ve daha sonra Blantyre'de iki albüm kaydedecekti. Benim sesim ağaçların tepesinde kakasını yaparken çığlık atan Afrika tavuğununki gibiydi ama bu beni durdurmuyordu. "Gilbert, bo, bo, keskin mi? Keskin." Bu her karşılaşmamızda hiç şaşmadan tekrarlanan konuşmalarımızdı. Bo, ortaokulda Fransızca öğrenen ve gösteriş yapmak isteyen çocukların başlattığı bir uygulama olarak bonjour kelimesinin kısaltmasıydı. Keskinin nereden geldiğini bilmiyorum ama iyi misin anlamındaydı. Eğer kendimizi gerçekten iyi hissediyorsak biraz daha ileride gidebilirdik. "Emin misin?" "Eminim." "Formda mısın?" "Formdayım." "Eh, gidip alışveriş yapalım," dedim alışveriş merkezini kastederek. "Duyduğuma göre sarhoşlar dün gece ofisteymiş." sözünü ettiğimiz yer yasak ve yasak olduğu için de heyecan veren Ofesi içki merkeziydi. Ofesi alışveriş merkezinin dışında Şamama kasabasına giden yoldan önceki son dükkanlardan biriydi. Öğle saatlerinde bile karanlık olan kapının iç tarafında daima yüksek sesle müzik çalardı. Gözleri kızarmış haldeki adamlar kapıya yaslanır, sigaralarını içer, boş içki kutularını çöp dağının arasına atarlardı. Çoğu kimse o kutulara çöp olarak bakarken biz onları hazine ve fırsat olarak görürdük. Geoffrey, Gilbert ve ben Afrika'daki bu küçük yerde büyümemize rağmen dünyadaki diğer bütün çocukların yaptığı şeyleri yapar, sadece biraz farklı malzemeler kullanırdık. Amerika ve Avrupa'dan gelen arkadaşlarla konuştuğumda bunun doğru olduğunu anlardım. Başka yerlerdeki çocuklar da kendilerini benzer şekilde eğlendirirdi. Bu açıdan baktığınızda dünya aslında o kadar da büyük değildi. Biz kamyonları severdik. Ne tür kamyonlar olduğu fark etmezdi. Bunlar tozu dumana katarak tarlaların yanından geçen 4 tonluk kamyonlar veya yolcuların kümesteki tavuklar gibi tünediği kasalarıyla Kasungu kasabasına girip çıkan yarım tonluk kamyonlar olabilirdi. Bütün kamyonları çok sever, her hafta en büyük ve en güçlü kamyonu kimin yapabileceğini görmek için yarışırdık. Amerika'dan gelen arkadaşlarım alışveriş merkezlerinde hazır minyatür kamyonlar bulabilirken biz kendimizinkileri tellerden ve boş içki kutularından yapardık. Yine de bizimkiler en az onlarınki kadar güzel olurdu. Ofesi'deki sarhoşların attığı kutular, Malawi'de çok sevilen ve mayalanmış darıdan yapılan bir bira olan Shibuku Shake Shake kutularıydı. Ekşi tadı ve dibine çöken darı tortuları yüzünden içmeden önce çalkalanması gerekiyordu. Adı da buradan geliyordu. Ben içki içmeyi pek sevmem ama insanı sarhoş etmek için kutularca shake shake gerektiğini duymuştum. Dolayısıyla Ofesi'deki insanlar kutuları yola atmadan önce olabildiğince fazla içiyordu. İçleri boş olan bu kutular bir oyuncak kamyonun kasasını oluşturmak için idealdi. Bira şişesinin kapaklarında tekerlek, okulda da abaküs olarak kullanırdık. 3 Coca-Cola artı 10 Carlsberg eşittir 13. Komşunun ağaçlarından mango toplayıp karşılığında tel alırdık ve onunla dingilleri yapıp iki tarafına bira şişesi kapaklarından tekerlekleri geçirirdik. Daha sonraları plastik sıvı yağ kapaklarından daha iyi tekerlek olduğunu ve kamyonların daha uzun süre dayandığını keşfettik. Hatta babalarımızın ustura jiletlerini kullanarak kendi markamızın amblemi olan işaretlerimizi plastik tekerleklerin üzerine kazıdık. Bu şekilde kumların üzerinde tekerlek izleri gördüğümüzde Kamkwamba Toyota mı yoksa Gilbert Limited şirketi mi olduğunu anlardık. Çok geçmeden kendi canavar kamyonlarımızı da yarattık. Shigirigiri adını verdiğimiz bu kamyonlar Amerika'daki go-kartlara benziyordu. Bunları şaselerini bir ucunda birleştirdiğimiz 3 kalın dalla yapıyorduk ve bir kişi buraya oturuyordu. Sonra Kaumbu adı verilen yuvarlak yumru kökleri biçimlendirerek tekerlek yapıyor, okaliptus dallarını dingil olarak kullanıyorduk. Ardından bütün boştaki parçaları sarmaşık ve ağaç kökleriyle bağlıyorduk. Bağlanan bir iple bir kişi arabayı çekerken, sürücü de ayaklarıyla yönlendiriyordu. İki arabayı yan yana koyarak toprak yolda canavar kamyon yarışları yapıyorduk. Hadi yarışalım, tamam. İponga'ya son gelen kör olsun. Yürü! İponga berber dükkanı, Wimbe adlı alışveriş merkezinde türünün ilkiydi ve saçlarımı hep orada kestirirdim. Babam her ay beni oraya götürdüğünde Bay İponga üzerime eski bir örtü örter ve nasıl olacak diye sorardı. Duvarda farklı saç kesimlerini gösteren erkek fotoğrafları asılıydı. Ünlü Amerikalı boksör Tyson'ın tarzı, İngiliz başı, Nijerya tarzı ve Buda kesimi tamamen kel. Ben genellikle asker kesimini tercih ederdim. Yani her tarafı kısacık olurdu. Sanırım en ucuzu da oydu. Alışveriş merkezinde saç kestirmenin de bazı sıkıntıları olabiliyordu. Bunlardan biri ülkenin başına sık sık dert olan elektrik kesintisiydi. İponga elektrikli saç biçiciyi kafama yaklaştırıldığında bu kolaylıkla olabilirdi. Ah, elektrik gitti, birkaç saat sonra tekrar gel. Ama en iyisi yanında bir şapka götürmek veya gece gitmekti. Çünkü o zaman kimseye görünmeden eve sıvışabilir, sabah da düzelttirmek için tekrar gelebilirdin. Ailemizden biraz cep harçlığı alabildiğimizde Bay Banda'nın dükkanına uğrayıp bir şişe soğuk Fanta içer veya Banda'nın kavanozda tuttuğu dandy şekerlemelerden bir avuç alırdık. Kavanozun üzerindeki raflarda Drew's karaciğer tozu, Conjex öksürük şurubu, Top Society luxury parfümler, Easy Black saç boyası, uzun Blue Band margarin şeritleri, Lifoboy sabun kalıpları ve Cowbell süt tozu paketleri dururdu. Eğer karnımız acıkmışsa paramızı birleştirir ve içki merkezinin yanında ateşin üzerinde kaynayan dev bir kazan gibi görünen Kanyenya standına yönelirdik. Oradan sadece birkaç Vaşa karşılığında keçi eti ve patates kızartması alırdık. Orada çalışan adam bize sorardı, ne kadarlık? Biz de cevap verirdik, 5 kaşa. Kancalara asılı keçi gövdesinden koca bir parça keser, o sırada sinekler havalanıp tekrar gövdenin üzerine konardı. Eti yağa attıktan sonra ateşi canlandırmak için birkaç tahta parçası atar, sonra dilinmiş bir avuç patatesin üzerine baharat serperdi. Her şey bittiğinde onları sos olarak bir tutam tuzla tezgahın üzerine bırakırdı. Annen iyi bir aşçı derdi Gilbert. Ama hiç bu kadar iyi bir şey yapamıyor. Kesinlikle. Ama çoğu zaman paramız olmazdı ve dolayısıyla öğleden sonralarını aç karnımızla hayaller kurarak geçirirdik. Eve dönerken pangala çalılarıyla oyun oynardık. Parlak kırmızı çiçeklerinden çocuklar için mükemmel pastel boya olurdu ama sapları size şansınızı söyleyebilirdi. Biri sapı kökünden koparır, sonra parçalamadan ortasından aşağıya kadar ikiye ayırırdı. Eğer bunu sapı ortasından kırmadan yapabilirseniz, evde akşam yemeğinde et olacağı anlamına gelirdi. Ah dostum, şanslısın, ben de geleyim. Ama sapı kırarsanız durum değişirdi. Ah üzgünüm dostum. Annen cenazeye gitmiş. Evde sadece su var. Ha ha ha. Günün en sevdiğim zamanı, köyde akşamları güneş okaliptus ağaçlarının arkasında gözden kaybolduktan sonra başlardı. Bu saatlerde babam ve John amca, Goffrey'in babası, darı ve tütün tarlalarındaki işlerini bitirir, akşam yemeği için eve dönerdi. Annem ve ablam Annie mutfakta yemek hazırlamakla meşgul olur, lezzetli kokular esintiyle burnuma gelirdi. Bütün kuzenlerim bizim evimizle Goffrey'lerin evinin arasındaki bahçede toplanırdı ve hep birlikte futbol oynardık. Toplarımızı jumbo dediğimiz naylon alışveriş torbalarından yapıp sarmaşıklarla bağlardık. Hava iyice karardığında belki komşu köylerden bir çiftçi uğrardı. Bay Kankwamba, bahçemden bir şey getirdim der ve güzel domates fidanlarını göstermek için elindeki kağıt yığınlarını açardı. Fiyat konusunda anlaştıklarında babam fidanların evin arkasına ekerdi. Yağmur mevsiminde mangolar olgunlaştığında kovalarımızı komşunun ağaçlarından topladığımız meyvelerle doldurur ve akşam yemeğimizi yerken onları suda bekletirdik. Sonrasında meyveleri paylaşır, etli kısmını ısırırken parmaklarımıza akan tatlı suyunu yalardık. Oyun oynamamıza izin verecek ay ışığı yoksa babam hepimizi salonda toplar, bir gaz lambasını yakar ve bize hikayeler anlatırdı. Oturun ve susun derdi. Size leopar ve aslan hikayesini anlatmış mıydım? Tekrar anlat baba. Pekala. Uzun zaman önce bir gün iki kız Kasungu'dan Bimbe'ye yürürken yola devam edemeyecek kadar yorulmuşlar. Yere oturur, dizlerimizi göğsümüze çeker ve her kelimeyi dikkatle dinlerdik. Babam bir sürü hikaye bilirdi ve leopar ile aslan en sevdiklerimizden biriydi. Hikaye şöyleydi. Kızlar toprakta yatmak yerine uyuyacak temiz ve sakin bir yer bulmaya karar verirler. Bir süre sonra yaşlı bir adamın evine gelirler. Ricalarını belirttikten sonra adam onları davet eder. Elbette burada kalabilirsiniz. İçeri girin. O gece kızlar uyuyakaldığında yaşlı adam kapıdan çıkar ve karanlık ormana gider. Orada en iyi iki arkadaşı leopar ve aslanı bulur. Dostlarım, sizin için lezzetli yiyeceklerim var, der. Benimle gelin. Ah, teşekkürler ihtiyar, der leopar. Hemen geliyoruz. Yaşlı adam iki arkadaşını ormandan geçirip evine götürür. Leopar ve aslan bu haberden dolayı o kadar heyecanlıdırlar ki şarkı söylemeye başlarlar. Ama onlar yaklaşırken iki kız uyanır ve uykularını alıp dinlenmiş bir halde yolculuklarına devam etmeye karar verir. Yaşlı adamı ortalıkta göremediklerinden nazik bir teşekkür mektubu bırakıp çıkarlar. Sonunda yaşlı adam leopar ve aslanla birlikte eve gelir. Siz burada bekleyin, ben gidip onları getireyim, der. Yaşlı adam yatağı boş bulur. Nereye gitti bunlar, diye düşünür. Kızları arar ama bulamaz. Sonunda notu görür ve gittiklerini anlar. Dışarıda leopar ve aslan giderek sabırsızlanmaktadır. Hey, yiyeceğimiz nerede, der leopar. Ağzımızın suyunun aktığını göremiyor musun? Yaşlı adam onlara seslenir. Durun, bir yerlerde olmalılar. Bulmaya çalışıyorum. Yaşlı adam kızların gittiğini anladıkları takdirde leopar ve aslanın kendisini yiyeceğinin farkındadır. Evin bir köşesinde içme suyunu koyduğu dev bir su kabı vardı. Başka seçeneği kalmadığını görünce onun içine saklanır. Sonunda beklemekten sıkılan aslan seslenir. Yeter bu kadar, içeri giriyoruz. Kapıyı kırıp girerler ve evin boş olduğunu görürler. Ne kızlar, ne yaşlı adam, ne de yemek vardır. Hey, yaşlı adam bizi kandırmış, der leopar. Kendi bile gitmiş. Ama tam o sırada leopar, yaşlı adamın gömleğinin su kabından sarkan ucunu görür. Aslana işaret eder ve birlikte su kabını sallamaya başlarlar. Sonunda adam dışarı fırlar. Lütfen yapmayın, açıklayabilirim, diye bağırır yaşlı adam. Ama leopar ve aslanın masal dinleyecek sabrı kalmamıştır. Yaşlı adamı çabucak yerler. Babam hikayeyi her anlattığında bitişini işaret etmek için ellerini çırpar, sonra bizlere bakardı. Arkadaşlarınıza bir tuzak kurmayı planladığınızda, derdi, bunu bir daha düşünün, çünkü kurduğunuz tuzak sizin ayağınıza dolanır. Bir tane daha anlat baba, diye bağırırdık. Pekala. Yılan ile Afrika tavuğuna ne dersiniz? Olur olur. Bazen babam hikayeleri anlatırken unuturdu ve kendisi uydurarak devam ederdi. Bu hikayeler bir saat sürer, karakterler ve kurgular hep değişirdi. Ama kendi tarzıyla hikayeleri her seferinde aynı şekilde bitirmeyi başarırdı. Babam doğuştan hikayeciydi ve bunun en önemli nedeni muhtemelen kendi hayatının da fantastik bir hikayeden oluşmasıydı.